Ben Fatih Yedi Kardeş. Yeni bir podcast serisine başlıyoruz hep beraber. Bu podcast serimizin ilk bölümü olmasından dolayı programın akışıyla alakalı ve başlangıç için bir küçük bir konuşma yapmak istiyorum. Program aslında okumayankalması.com üzerinden yazdığım kitap analizimsi yazılarımın burada podcast olarak işlenmesinden oluşacak. Şu anki planda böyle. Aynı zamanda okumayankalması.com üzerindeki blog sayfasındaki yazılarla ilgili de ileride akışa göre programlar gelebilir. Hep kitap olmayabilir. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Programın akışı şu şekilde ilerleyecek. İlk bölüm ve ikinci bölüm olarak iki bölüm olarak ayırdım açıkçası. İlk bölümde yazar hakkında genel bilgiler, kitap hakkında genel bilgiler, hangi kitap, nedir, bu yazar daha önce neler yazmış, neler yapmış, en başarılı kitapları neler, en bilinen kitapları neler gibi genel yüzeysel bilgileri anlatırken, ikinci spoiler bölümümüzde kitap hakkında daha detaylı bir anlatım olacak. Belki kişiler o her kitabı, çünkü adını duyduğumuz her kitabı okuyacağız diye bir şey yok. Bazen merak ediyoruz ama detayına girecek ya da okuyacak vaktimiz olmuyor. Eğer ki programın ikinci bölümünü dinlemek isteyenler kitap hakkında daha detay bilgileri öğrenme fırsatına erişecekler. Ama yok, ben zaten bunu okuyacaktım, niye bu kadar detay bilgi öğrendim gibi sorunlarla yaşamamak için aslında ikinci bölümün adını spoiler koydum. Sadece bu kitabı okumayı ben çok düşünmüyorum ama genel hakkında bir fikir sahibi de olayım diyen dinleyicilere aslında hitap ediyor, edecek. Bu bölümde de Fahrenheit 451 kitabını ele alarak başlayacağız. Çok detay bir, işte karakterlerin ruh haline kadar inecek bir analizden bahsetmiyorum. Aslında genel hakkında kitap tanıtımından hallice bir program yapmayı düşünüyorum. Herkese, yeni gelenlere, hepimize hayırlı olsun. Programın ilk bölümüne geçebiliriz. Evet, açılış konuşmasında da yaptığım, belirttiğim gibi bugünkü konu kitabımız Fahrenheit 451, Ray Bradbury'nin yazmış olduğu bir kitap. Gerçekten beni son zamanlarda okuduğum, çok böyle distopik kitap okuduğum söylenemez ama okuduğumda çok beğendiğim kitaplardan biri oldu. Ray Bradbury daha çok fantezi, korku ve bilim kurgu dalında gerçekten dünyaya damga vuran yazarlardan biri. 1920 yılında doğmuş ve yanlış hatırlamıyorsam Haziran 2012'de de aramızdan ayrılmıştı. En akılda kalan eserleri Mars Yıllıkları, Resimli Adam ve Sonbahar Ülkesi gibi gerçekten başucu kitabı olmuş eserler bırakıp gitti. Hatta daha sonra Stephen King ve Neil Gaiman gibi yazarlar da Ray Bradbury'nin eserlerinden çok etkilenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Kendileri de birçok yerde bunları belirtmişler. Tabii bu kitap daha çok distopik bir kitap. Distopya vari bir eserlerden biri. Distopya daha çok bize baskıcı rejimlerin olduğu, daha böyle kötü bir dünyayı öngörerek bir öngörüsünü yapan kitaplara verilen adlardan biri. Bunu en iyi belki örnekleyebileceğimiz yazarlardan biri de 1984 kitabıyla George Orwell. Eğer o kitapları, eğer distopik kitapları beğeniyorsanız zaten bence çok net alıp hemen okumaya başlamalısınız diyebilirim. Çok kalın bir kitap değil. Bu bölümde genel bilgilerden bahsettiğimiz için kitap 202 sayfadan oluşuyor. Şahsen ben bir tatil esnasında hızlıca okuma fırsatı buldum. Çok uzun sürmüyor ve çok akıcı. Tabii herkes için akıcılık seviyesi aynı olmayabilir. O konu hakkında çok yorum yapmam belki doğru olmaz ama kitabın başı gerçekten her ilk belki 100 sayfası diyebilirim, 70 sayfası çok fazla akıcı geldi bana ve direkt başladığımdan kısa bir süre içinde zaten sizi o sayfalara getiriyor. Çok karakter olmaması kitapta yine başka bir akıcılığı arttıran ve hatırlaması daha kolay oluyor karakterleri çünkü. Ha, bu kimdi? Bir dakika ya, yeni başlarken bilhassa böyle çok karakterli kitaplarda insanın kafası karışabiliyor. O karakterlere aşina olması vakit alabiliyor. Ama burada o kadar çok kafa karıştırıcı bir karakter yoğunluğundan söz edemeyiz. Bu da belki bir artı noktalarından biridir. İlk bölümü bitirmeden bir kapak tasarımıyla genel bir bu kitap neyden bahsediyor anlattıktan sonra da ilk bölümü sonlandıracağım. Kitap kırmızı, yani son baskısılarından birini aldım. O yüzden kıpkırmızı bir kitap kapağı tasarımıyla geliyor. Kırmızı rengin üzerinde bir kibrit kutusu var. Kibritin yine yanma yerleri kırmızıdan oluşuyor ve çok güzel bir kapak tasarımı aslında. Kibritin kutusu da kitap. Tabi bu sadece tasarım olarak güzel demedim. Aslında kitabın ne anlattığıyla alakalı da birçok şey içeriyor. Aslında burada Fahrenheit 451 kitabının ana karakterlerinden biri Montag. Aslında ana karakteri diyebiliriz. Evli ve bir itfaiye eri. Ama itfaiye eri olarak şu an tahmin ettiğimiz dünyada geçerli, şu an mevcut dünyamızdaki gibi yangınları söndürmüyor itfaiyeciler. Burada bu distopik dünyada artık çok farklı bir yönetim var. Baskıcı bir yönetim var. Herkes bir şekilde izleniyor, takip ediliyor. Ve kitap okumak çok riskli, çok sakıncalı bir eylem. Ve artık buna da gerek olmadığını düşünüyorlar yaşadıkları gerçeklikte. Ve o yüzden itfaiye erleri kitap buldukları yerde kitap okumak ve barındırmak yasak. Kitapları buluyorlar, buldukları kitapları topluyorlar. İtfaiye merkezine getirip ya da mevcut ev buldukları yerde kitapları imha ediyorlar. Yani yakmakla sorumlular. Aslında tezatlıkla hani itfaiye yeri söndürür algısını bu distopik dünyada itfaiye yerleri yakıyor'ya çok güzel çevirmişler. Ve zaten bu konu, burası bile bence bir insanın bu kitabı okuması için bir merak kamçısı atıyor bu kol üzerinden diye düşünüyorum. Kitap bu karakterleri tanıtarak başlıyor ve daha sonra da genç bir komşusu tarafından Clarice'le tanıştıktan sonra Montag aslında bir şeyleri de sorgulamaya başlıyor. Zaten mevcut durumundan çok böyle süper içi ferah bir şekilde değil. Nispeten bir şeylerden zaten böyle rahatsız ama bu karşılaşmayla, bu tanışıklıkla birlikte Clarice biraz Montag'ın vizyonunu genişletip ona birkaç soru sormak, ki bilirsiniz soru sormak her zaman tehlikelidir çünkü bir sorunun sorulmasından sonra size çok cevap, vereceğiniz cevap ya da merak ettiğiniz cevap sizi bambaşka bir gerçekliğe götürebilir. Ve dolayısıyla Montag'a da götürüyor aslında ve kalan maceralar da burada başlamış oluyor. Bu tanışıklığın getirdiği birkaç soru ve Montag'ın kendi kendine olan düşünceleriyle bambaşka bir noktaya geliyor. Programın ilk kısmı için bu genel değerlendirmelerle bitirebilirim aslında. İlk bölümü böylelikle tamam, ilk bölümün ilk kısmını böylelikle tamamlamış bulunmaktayız. Ve şimdi birazdan daha detaylı kitabı ele alacağımız ikinci bölüme geçebiliriz. Sayın dinleyiciler, kaptanınız konuşuyor. Programın ikinci bölümü kitap hakkında ciddi spoiler bilgi içermektedir. Kitabı okumayı düşünen dinleyicilerimiz programın ikinci bölümünü dinlemeyebilirler. Herkese programın ikinci bölümünden merhabalar. Spoiler bölümümüze başlıyoruz. Kitabı bir tık daha detaylı inceleyeceğiz bu bölümde. Ne demiştik? Fahrenheit 451 kitabı yakmak bir zevkti cümlesiyle başlıyor. Burada tasvir edilen distopik evren Amerika Birleşik Devletleri'nde geçiyor. Ana karakterimiz Montag evli bir itfaiyeci. İtfaiye artık bu distopik evrende evler yangına dayanıklı üretildiği için artık evlerin yanması ve bildiğimiz anlamda itfaiyeciliğin yapılmadığı bir yer. Ve bundan dolayı da itfaiyeciler artık bulundurulması ve okunması yasak kitapları toplayarak yakmakla görevli. Aslında şu anki anlamıyla tam bir tezat, bir dünya tasvir ediliyor. Montag da bunu yapan itfaiye erlerinden biri. İşinde başarılı. O zamana kadar çok sorgulamamış. Kitapların hep tehlikeli olduğu anlatılmış. Hepsi bir safsata, zırvarık. Artık bunların okunmasının bir gerekliliğinin olmadığını hep küçüklüğünden beri aslında belli bir dönemde sürekli maruz kaldığı için hiçbir durumu sorgulamadan İşinin başında çalışan itfaiyecilerden sadece biri. Bir gün evinin yan tarafına yeni bir komşu taşınıyor ve komşularının küçük bir kızı var. 17 yaşında Clarice bu. Ve Montag bir gün işten eve dönerken Clarice'le yolda karşılaşıyor. Clarice de normal yaşıtlarına göre daha olgun, daha farklı şeyler düşünüyor. Ve sürekli daha önce amcasıyla konuştuklarından, amcasının yaşı biraz ileri olduğundan bu distopik evren oluşmadan önceki eskiyi hatırlıyor. Kitapların okunabildiği zamanları, her şeyin daha normal olduğu yılları hatırlayarak sürekli Clarice'le bir muhabbet içinde. Biz o muhabbetleri kitapta görmüyoruz. Clarice Montag'la konuşmasında amcam şöyle demişti. Amcam daha önce itfaiyecilerin yakmak yerine söndürdüğünden bahsediyordu falan diye. Montag'la işten eve ya da işte evden işe giderken yolda karşılaşmalarındaki muhabbetlerinden öğreniyoruz. Ve tabii Montag bu küçük kız ne diyor tarzında yaklaşıyor. Hani garipsiyor, gülüyor. Çok ciddiye almıyor bu konuşmaları. Bu distopik alemde şunu hayal edin. Hız limiti var. Biz normalde hız limitlerini atıyorum 90, 70'i geçme gibi. Onlarda da belli bir hızın altına inmek yasak atıyorum. Bu sınırı şu an net hatırlamıyorum ama atıyorum 300 kilometre, 250 kilometrenin altına gitmek yasak gibi şeyler var ve bu da o hızda dışarıdaki birçok güzellikten net faydalanamayacakları için, o hızda geçtikleri için kız yani Clarice buralardan tutun da her muhabbetlerinde Monta böyle sorular sorarak kendi yaşıtlarının aksine bir şeyleri sorgulayan, bir şeyleri düşünen Clarice aslında Monta'nın 1, 2, 3'ten sonra artık onun da merakını cezbedecek. Gerçekten hani bunlar zırvalık diyordu başta ama daha sonra gerçekten bu haklı olabilir mi Clarice diye düşünmeye başlıyor. Daha sonra da aslında en çarpıcı ve hikayenin tetikleyici noktalarından biri son sorusu Clarice'in. Hiç yaktığın kitapları okudun mu diyor. Açıp bakma, baktın mı diye bir soru soruyor. O da bunların hepsi zırvalık. Hani bunlar yasak, bulundurmak da yasak. Hem de zırvalık. Neden böyle bir şey yapayım diyor. Ama içten içe o görüşmeden sonra, işe gittikten sonra sürekli bu durumu düşünmeye başlıyor. Gerçekten şunu fark ediyor. Yıllardır işe gidiyor, kitapları buluyor. Yasak evlere baskınlar düzenliyorlar. Kitapları toplayıp yakıyorlar. Ama hiçbir zaman o yaktığı şeyin içinde ne var diye merak etmediğini fark ediyor. Ve aslında bu nokta artık Montag için bir tetikleyici noktayı oluşturuyor. Montan bu sorgulamaları ve düşünceleri sırasında bir gün bir haber alıyorlar ki komşusularının kızları Clarice ölüyor. Tabii buna çok şaşırıyor çünkü bir gün işe giderken konuşuyor, ertesi gün ölüm haberini alıyor. Biraz sarsılıyor bu durumu ama zaten çok büyük bir tanışıklıkları, uzun bir geçmişleri olmadığı için de aslında Clarice'in sorularıyla tetiklenen sorgulama durumunda Montan herhangi bir değişim olmuyor ve o yüzden o da kaldığı yerden kitapları merak etmeye, neden onları yaktıkları ile alakalı düşünceleri durdurmuyor. Hatta bunların üzerine gitmeye başlıyor. Yine sıradan bir mesai günü işe gidiyor Montag ve yine bir ihbar geliyor. İhbarda bir kadının evinde kitap bulunduğuna dair bir ihbar bu. Ekip toplanıyor hızlıca. Ekipmanlar her şey ayarlanıp yere gidiyorlar. Kitapların olduğu eve gidiyorlar ve aslında onlar için çok rutin bir durum bu. Kadını, kitabın sahibi olan kadını evden çıkartıp evi yakmayı deneyecekler. Yakacaklar daha doğrusu. Ama kadın bir türlü evden çıkmak istemiyor. Bu durumda da aslında itfaiye çıkmak kabul etmeyen kişiyi içeride bırakıp evi yakıyor. Ama bu durum Montan bu sorgulamalarından sonra Montan canını çok sıkıyor ve kadını orada bırakmak istemiyor. Kadını da dışarı çıkarmak istiyor. Ekip arkadaşları da anlayamıyor aslında Montag'daki bu durumu. Montag çünkü iyi bir itfaiye eri. Ve kadınla konuşmaya başlıyor. Kadını ikna etmeye çalışıyor. Dışarı çıkması için işte yanacağını söylüyor. Yakmak zorunda olduklarını söylüyor. Ama kadın ne yaparsa yapsın kadını ikna edemiyorlar. Kadın çıkmıyor evden ve bir şekilde artık ateşin yanması gerekiyor. Montag dışarı çıkıyor ve evi yakıyorlar. Bu durum tabii Montag'da şu durumu tetikliyor. Diyor ki bir insan kitaplarıyla yanmak istiyorsa demek ki bu kitapların içinde çok değerli bilgiler olması gerekir. Öbür türlü insan canından vazgeçmez bir kitap için ya da işte ne kadar kitabı varsa diye aslında bu onun mevcut merakını ikiyle çarpıyor. Bir insanın kitaplarıyla ölmek istemesi. Ve orada yakılmak üzere olan kitaplardan birini gizlice alıyor. Ve evi kadınla birlikte yakıyorlar. Ve böylelikle oradan yani merkeze geri dönmek üzere yola çıkıyorlar ama bütün ekip arkadaşları Montag'daki bu garip durumu garipsiyorlar. Neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Neden sarsıldığını anlamaya çalışıyorlar. İtfaiye merkezine geri döndükleri zaman Montag'ın aslında garip hareketleri devam ediyor. Ve kendini iyi hissetmediğini söyleyerek aslında birkaç gün izin alıp hem bu aldığı kitabı hem şu kısa zaman diliminde komşusunu kaybetti, şeyleri sorgulamaya başladığı bir kadın eviyle yandı ki bu daha önce çok alışık olduğu bir durumda ama onu çok sarstı. Tüm bunları düşünmek için, kitabı okumak için izin istiyor. İş yerinden izin alıyor ve gitmiyor ertesi gün işe. Tabii Montan bağlı olduğu müdür de onun bu garip hareketlerinden şüphelenmeye başlıyor ve onu ziyarete gidiyor. Yani önce bir işe niye gelmediğini arkadaşlarına soruyor. Daha sonra da evde onu ziyarete gelmek üzere yola çıkıyor ve ziyarete geliyor zaten. Kitabını tabii eve getirdiğinden eşinin de haberi yok Montan çünkü çok büyük bir risk. Birinin görüp şikayet etmesi onları hayatını tamamen kaydırıyor. Gördüğünüz gibi evleri yanabilir. hapse girebilirler. Birçok tetikleyici durumu oluşturabilen bir şey olduğu için karısına söylemiyor başta. Ve hasta rolü yapıyor. Müdürü geliyor, müdür az çok anlıyor bir şeylerin değiştiğini. Yatağın içinde oturuyor ve yatağını yastığının altına koyuyor. O garip hareketlerinden sonra onu içini ferahlatmak, bu sorgulamaları bitirmek için müdürü bütün itfaiye tarihini anlatıyor. Kitapların zırvalık olduğunu, artık onlara ihtiyaç olmadıklarını, bu hep böyle olduğunu, aslında yeni değişen bir şey olmadığıyla alakalı bir ton konuşma yapıyor. Montag sadece hasta rolünü devam ettiriyor ve dinliyor. Arada da sorular soruyor aslında. Yani evet, bir şeyleri sorguladığını belli eden sorular da soruyor. Bayağı bir konuşma geçiyor ve müdürü birçok şey anlatıp işte içini rahatlattığını düşünüyor kendince ve kalkmak üzere kalkıyor, ama o anda tabii Montag arkasında bir kitap olmanın verdiği bir gerginlik var. Karısı gelip arkasındaki hastayı dikleştirmek için ona yardım etmek istediğinde arkasındaki kitabı görüyor. Ve aslında o da orada küçük bir şok geçiriyor. Müdürün gitmesiyle bu durumu karısıyla konuşmaya başlıyorlar. Bir kavga çıkıyor evde çünkü çok büyük bir durum. Karısını ikna etmeye çalışıyor Montag. Ve bu şekilde bir akış başlıyor aslında. İkinci bir serüven başlıyor. Kitabın ilk bölümü de burada bitmiş oluyor. Tabi değinmediğim bir nokta var. Montag soruları sorarken müdürüne ona eğer ki bir itfaiyecinin yakması gerekli olduğu bir kitabı alıp bulundurmasının ne gibi bir cezası veya da yasak olup olmadığını soruyor. Ve yöneticisi de tabii ki de bir gün boyunca elinde tutmanın bir sakıncası olmadığını belirtiyor. Aslında o noktada da biraz yöneticisi iyice anlıyor durumu. Ve süreçler böyle akmaya başlıyor. Montag karısını da ikna ediyor. Artık o da birkaç kitap okumaya başlıyorlar birlikte. O da bu işin içine dahil oluyor. Daha sonra gelen ihbarlardan Montag Finham diye daha önce işte elinde kitaplar olan kitaplarla ilgilenmiş yazmış. Finham'la tanışıyor ve onu gidip önce Finham onunla iletişime geçmek istemiyor. Tabii onu zorluyor. Diyor ki eğer yapmazsan itfaiyeciyim, şikayet ederim ve burayı yakarız tarzında bir konuşmadan sonra onu ikna ediyorlar ve birlikte aslında beni artık kitap konusunda geliştir diyor. Çünkü çok büyük bir kitap arşivi var. Kitaplarla ilgilenmiş, kitaplarla ilgilenen kişileri tanıyor. Ve aslında onunla Finham'la tanışıklığı başlıyor ve kendini kitap konusunda geliştiriyor Montag. Daha sonra iyice yani bu konuda gizlemekten sıkılıyor. Gizlemek istemeyen bir ruh haline bürünüyor artık Montag. Bu kitapları seviyor, okuduğu şeyleri beğeniyor, işte kendini geliştiriyor vesaire. Montag bir gün yine evde işe gitmeye hazırlanırken eşinin komşuları onu ziyarete gidiyorlar. Ziyaretin bir kısmına Montag da dahil oluyor ve dahil olduğu kısımda komşular kitaplar hakkında çok atıp tutmaya başlıyorlar. Montag da bir yaşadığı bu süreçte kitapları önce nefret etmesi, yakan ekipte olması, sonra sempati duyması gibi bu gelişim sürecinden sonra bundan çok alınıyor. Tabii yapılan gizli bir kulaklıkla Finham sürekli şeyin kulağında aslında. Montag'ın kulağında. Eşi de orada. Ve onu sakinleştirmeye çalışıyor aslında Finham kulaklık üzerinden. Daha sonra bu atıp tutmalara dayanamayan Montag çıkarıp bir şiir kitabını tak diye okumaya başlıyor. Tabii herkes şok. Herkes orada şaşırmış durumda. Çünkü kitap bulundurmak yasak. Herkesin Montag'ın ne yaptığını anlamaya çalışması bir süreç alıyor. Orada duygusal bir şiir kitabı. Şiir okuyor ve gelen kadınlardan biri ağlıyor. Ve sonra oradakilerden biri diyor ki gördünüz mü kitaplar kötü. Zaten hayatta yeterince acı yok mu? Bu şiirle, bu duygusal bir şeyle bu kadını ağlattınız tarzında bir konuşma oluyor. Tabii iş çığırından çıkıyor. Montag durumu düzeltmek için işte Finham kulaklığına onu dizginlemeye çalışırken eşi de devreye girip onu Montag ne yaptığını tarzında böyle bir durumu içinden çıkarmaya, kurtarmaya çalışıyorlar hep birlikte. Montag daha sonra gelen şu soruya, yani kitap barındırmak, kitap sahibi olmak suç değil mi? Niye? Sizde ne iş var bu kitabın diye gelen soruya, itfaiyecilerin bir gün elinde tutmasının herhangi bir sıkıntı olmayacağı ile alakalı bir konuşma yapıyor. Tabii iş işten geçmiş bir durumda. Montag kalkıp işe gidiyor, komşuları evden çıkartıyorlar. Montag işe gidiyor ve gelen o günkü yakılacak ihbar listesinde ihbar listesi düşüyor itfaiyecilere. Montag arabaya biniyor, adrese bir bakıyor, kendi evi. Tabii durumlar iyice çığırından çıkmış bir vaziyette. Oraya varıyorlar. Müdürü, itfaiye arkadaşı ve kendi. İtfaiye hortumunu alıyor. Ya kendi evini yakacak ya durumun içinden çıkması komplike bir hal almış. Finham'ı bulma ihtimalleri var kulaklıktan dolayı. Kulaklığı ortaya çıkıyor, açığa çıkıyor. Derken Montag orada işleri üzerine alıyor. O itfaiye hortumu ateş saçan bir hortum. İtfaiye hortumuyla, çünkü durumu artık herkes anlamış, evini yakacak, kitap barınları da belli. Müdürünü ve iş arkadaşını yakıp kayıplara karışıyor. Ve tabii ülke çapında aranan bir adam olmaya başlıyor. Haberler her yer. Tabii kaçıyor. Üzerinde işte tazı denen bir makinamsı bir durum. Köpeğimsi tazı tarzında bir şey var böyle, makine. O da kokuyor, hassas lokasyonlara bakıyor. Çok gelişmiş bir alet. Tabii ülke çapında arama başlıyor. Montag kaça kaça şehir dışlarında yaşayan ayrılıkçı dedikleri işte bu kitap severlerle kaçarken karşılaşıyor. Bu ayrılıkçılar şehirden bir şekilde kopmuş, sistemden kopmuş ayrı ayrı yaşayan ekipler. Montag da bu ekibe dahil oluyor. Tabii propaganda için yakalandığını ve öldürüldüğü haberi veriliyor televizyonlarda. Herkes Montag'ın böyle bir işe kalkıştığını ve öldüğünü biliyor. Halbuki Montag ayrılıkçılarla birlikte hayatına kaldığı yerden devam ediyor kitaplarla birlikte. Çünkü bu ayrılıkçıların içinde yazarlar var, şairler var, birçok ekip var. Aslında evet düşününce kötü bir senaryo gibi görünüyor ama Montag açısından gayet güzel bir son diyebiliriz. Kitabımız böyle sonlanıyor. Evet arkadaşlar programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu dakikaya kadar gelebilen, gelmeyi başarmış, sıkılmadan dinleyebilmiş herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrardan yeni program, yeni podcastimiz herkese hayırlı olsun dinleyicilere ve bana. Gerçekten Fahrenheit 451 kitabı çok hoş bir kitap. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Detayları geçmeye çalıştım. Kitabı okuyanlar için hala içinde bulacakları çok detay var. Kabataslak bir değerlendirme yaptık. Zaten amacım da buydu. Diğer programları da bu akışta gitmeyi düşünüyorum. Tabi her program, her kitap aynı akıcılıkta ve aynı detayda olmayabiliyor. Kimisinde biraz daha fazla spoiler, kimisinde biraz daha az, daha yüzeysel bilgiyle geçmek durumunda kalabiliriz. Programı sonlandırırken şunu da söylememde fayda var. İlk program olduğu için birçok açıklama olduğu için başlarda 24 dakika gibi bir 24-25 dakika yakın bir program oldu. Ama kafamdaki program 10-15 dakika geçmeyecek bir program yapmak durumundayız. Yine kitaptan kitaba az çok değişebilir ama bu 20'leri bulmayacağını garantisini verebilirim şimdiden. Beni hangi zaman diliminde dinlediğinizi bilmediğim için hepinize iyi dinlemeler dileyerek programı burada kapatıyorum. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.